Üniversite Hazırlık Tarih 10. Gazet 2. Yüz Sayfa 517 Milli Güç Unsurları 1. Politik Güç Devletin temel yönetim biçimi ve buna bağlı olarak kamu yönetimi ile dış politika milli güç unsurudur. 2. Ekonomik güç Bir ülkenin sahip olduğu doğal ve diğer ekonomik kaynakların işletilmesi ve bunları milli hedefler doğrultusunda teşkilatlandırabilme yeteneğinden doğan güçtür. 3. Psikososyal güç Milleti oluşturan insan gücünün nitelikleri, moral değerleri, karakteri ve kültürünün oluşturduğu güçtür. Örnek Fatih'in söz edilen bu hareketi aşağıdaki savaş türlerinden hangisini örnektir? Türklere karşı Bizanslılarla ittifak isteğinde bulunan Papa, Fatih'in İstanbul'un yerli halkına inanç özgürlüğü veren kanunlarını okuyunca Osmanlıoğlu işte şimdi zafer kazandı demiştir. A. Psikolojik savaş, B. Genel savaş, C. Sınırlı savaş, D. Teknolojik savaş, E. Ekonomik savaş. 2001. Çözüm. Fatih'in fetihten sonra yayınladığı fermanla halka inanç özgürlüğü tanıması psikolojik savaşı örnek gösterilebilir. Genel savaş ülkenin tüm imkanları kullanarak yaptığı savaştır. Sınırlı savaş belirli bir bölgede genele varmayan savaştır. Teknolojik ve ekonomik savaş ise sadece o başlıklar altında meydana gelen silahsız savaşlardır. Cevap A. 4. Askeri güç. Bir ülkenin milli politikasının uygulanmasında ve milli hedeflerin elde edilmesinde fiziki kuvvet olarak kullanılan güçtür. 5. İnsan gücü, nüfus. Milli güce, özellikle askeri güce büyük katkısı olan güçtür. 6. Coğrafi konum. Milli gücü sürekli besleyen güçtür. 7. Manevi özellikleri, örf, adet ve bunun gibi moral etkisi olan bir unsurdur. Türk askeri gücü. Türk askeri gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu tüm harp, silah ve araçları ile eğitim potansiyelinin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güçtür. Türk askeri gücü aşağıdaki kuvvetlerden oluşur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. Türk Polis Gücü, Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845'te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise 1937 yılında çıkarılan özel bir kanunla İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü adı altında teşkilatlanmıştır. İllerde emniyet müdürlükleri ilçedeki birimleri emniyet amirliği ve emniyet komiserliği, iskele ve istasyonlardaki birimleri ise emniyet komiserliğidir. Görev ve yetkileri Polisin görevleri 4 ana bölümden oluşmaktadır. Polisin siyasi görevleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunmak. Devletin varlık ve şahsiyetine devlet kuvvetleri aleyhine yalnız ve toplu olarak saldıran veya karşı koyanları yakalamak. Hükümete karşı koyan şiddet kullanan veya saldırıda bulunanları def etmek veya yakalamak. Polisin adli görevleri. Meydana gelen bir suçta suç delillerini toplar, korur ve suç faaliyeti olarak tespit edip yakalar. Suçlu hakkında gerekli soruşturmayı yaparak sanık ve suç delillerini yargı organlarına teslim eder. Polisin idari görevleri, ırz, can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına engel olmak, suç delillerini tespit etmek ve suç faillerini yakalamak için aramalar yapmak, yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde tedbirler almak, koruma altına alınan şahıslara, bina ve bunun gibi yerlere olabilecek saldırıları önlemek, kanuna uygun toplantı ve yürüyüş ve bunun gibi olaylarda düzenini sağlamak, kanun dışı olanları önlemek, geçit, tören ve gösterilerde gerekli tedbirleri almak, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, polisin trafikle ilgili görevleri, araçlarda bulunması gereken belge ve girişleri sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek ve yaralılara yardım etmek, sürücülerin sınavlarını yapmak, araçların tescil, belge ve plakalarını vermek, trafik kazaları ile ilgili istatistik bilgilerini toplamak, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak. Milli hedeflerin sağlanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeri ve önemi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır. Yasaların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği görev, hedefin gerçekleşmesini sağlamak içindir. Askerlik yükümlülüğü ve askere alma. Askerlik görevi ile ilgili yükümlülükleri. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 72. maddesinde vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenmiştir denilir. Askerlik çağı yoklama dönemi. Askerlik çağının başlangıcından kıtaya girinceye kadar olan süre içinde yükümlülere yapılan tüm işlemlere denir. İlk yoklama. Her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin nüfus kayıtlarına göre tespit edilen künyeleri, askerlik şubeleri ve mahalli köy muhtarlıklarında ilan edilir. Bu ilan tebliğ mahiyetindedir. Askerlik çağına girdikleri halde mahalle ve köy muhtarlıklarında listede ismi olmayanlar 15 Mayıs'a kadar nüfus idaresine müracaat ederek gerekli düzeltmeleri yaptırmaya mecburdur. Son yoklama. 1 Temmuz 31 Ekim tarihleri arasında her askerlik şubesi için son yoklama günleri askeri dairelere tahsis edilir. Buna son yoklama denir. Bu yoklamaya göre askerlik meclisince ertesi yıla terk veya askerliğe elverişli değildir kararı verilebilir. Muvazzaflık dönemi. Askerlik yapacak kişinin askerlik şubesinden eğitim merkezine sevk edildiği günden terhisine kadar geçen süredir. Yedeklik dönemi. Erbaş ve erlerin terhis tarihinden askerlik çağının sonuna kadar, 41 yaşına kadar geçen süredir. Askerlikle ilgili tanımlar. Yükümlü. Askerlik hizmetini yapmak mecburiyetinde olan her erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Saklı. 20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara denir. Yoklama kaçağı. Kanuni mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde son yoklamasını yaptırmayana denir. Bakaya. Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet ederek sevkini yaptırdıkları halde kıtalarına katılmayana denir. Firar. Kıtasında veya vazifenin icabı ispatı vücut etmeye mecbur olduğu mahalden izinsiz 6 günden fazla uzaklaşmaya denir. İzin tecavüzü. İzin müddetini mazeretsiz 6 gün geçirmeye denir. Sevk tehiri. Kanuni mazeretleri sebebiyle silah altına alınma işleminin geciktirilmesine denir. Yükümlü sayısı esnan. Askerlik görevini yapanlar dahil olmak üzere halen muvazzaflık hizmetleri yapmak için kıtalarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları bakayalar, sevkleri tehir edilenler, yabancı kütük defterine kayıtlı olan yabancı personelin tamamına esnan denir. Hava değişimi tecavüzü. Hava değişimi müddetini mazeretsiz 6 gün geçirmeye denir. Ertesi yıla terk. Kanuni mazeretleri sebebiyle müteakip yıl işlem görecekleri yapılan işleme ertesi yıla terk denir. Asker alma teşkilatı. Hali hazırda asker alma teşkilatı merkezde Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan asker alma daire başkanlığı ve taşrada bu daireye bağlı askerlik daireleri ve askerlik şubeleri şeklindedir. Asker alma daire başkanlığı. Silahlı kuvvetlerin barışta ve seferde askerlik yükümlülüğüne tabi vatandaşların yürürlükteki mevzuata göre Genelkurmay Başkanlığı ile koordine ederek askerlik işlemleri ile ilgili hususları planlar ve uygulanmasını sağlar. Askerlik daireleri. Asker alma işlemlerinin yürürlükteki mevzuata göre yerine getirilmesinden asker alma daire başkanlığına karşı sorumlu dairelerdir. Her askerlik dairesi kendi sorumluluk bölgesindeki askerlik şubelerini sevk ve idare eder. Askerlik şubeleri. Asker alma teşkilatının esas icra unsurları askerlik şubeleridir. Askerlik şubeleri ihtiyaca göre il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Askerlik şubeleri askerlik çağındaki bütün personelin askerlikle ilgili işlemlerini, silahlı kuvvetlerin barışta ve seferde asker ihtiyacının karşılanması, seferberlik faaliyetleri ve bunlarla ilgili hazırlıkların yapılmasını, şehit, dul, yetim, mağlul, gaziler ile yardıma muhtaç asker ailelerine ait bütün işleri yürütür. Askerlik usulleri 18 aylık askerlik, yedek subaylık 16 ay, kısa dönem 8 ay, 4 yıllık lisans diploması olanlar için. Öğretmenlik sertifikasına sahip yedek subaylar hizmetlerini acemilik döneminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tamamlayabilir. Bedel usulü asker alma kura ile TSK ihtiyaç fazlası olarak ayrılan yükümlüler içerisinden yine kura yöntemi ile bedelli askerliği hak kazananlar her yıl bütçe kanunu ile belirlenen miktardaki Türk lirasını veya dövizi peşin veya eşit taksitlerle ödenmesiyle temel askerlik eğitimini müteakip tersis edilir. Ertelemeyi gerektiren haller. A. Ertesi yıla terk işlemleri. Öğrencilerin ertesi yıla terk işlemleri, öğrenim gören öğrencilerin her yıl öğrenci olduklarını gösterir belgelerin askerlik şubelerine gönderilmesi halinde en fazla 29 yaşına kadar terk edilir. Okuldan mezun olanlar veya çeşitli nedenlerle okulla ilişiği kesilenler son yoklamaya tabi tutulur. Hapis ve tutukluların ertesi yıla terk edilmesi, sağlık sebebiyle ertesi yıla terk edilme. B. Sevk tehiri işlemleri. Sağlık nedeniyle sevk tehiri, kardeşi askerde olanların sevk tehiri, bakanlıkça sevk tehiri 33 ve 36 yaş, yurt dışındaki işçilerin sevk tehiri 32 yaş. Cezayı gerektiren haller. İlk yoklamalarını süresi içinde yaptırmayanlar, son yoklamalarını yaptırmayanlar veya geciktirenler, askerlik ilişiği bulunanları bilerek resmi veya özel görevde çalıştıranlar, yurt dışında bulunanlardan silah altına alınmak üzere kendilerine yapılan tebligata 3 ay içinde uymayanlar. Bunlar Türk vatandaşlığından çıkarılır. terhis edilen yedek subay, yedek as subay, erbaş ve erlerden terhis edildikleri yıldan itibaren her yıl yerli ve yabancı askerlik şubelerine müracaat ederek yedeklik yoklamalarını yaptırmayanlar, askerlik kanununun 83. ve 84. maddeleri gereğince para cezasına çarptırılır. Askeri personelin tanımları: er, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz asker, erbaş, İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlerdir. Bunun yanında askerlik kanununa göre yükümlü bulundukları hizmetleri yerine getirdikten sonra özel kanunlara göre belirli bir hizmeti kabul suretiyle silahlı kuvvetlerde vazife gören uzman çavuş ve onbaşılarda erbaş sayılır. Astsubay, özel kanununa göre silahlı kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerlerdir. Askeri öğrenci, subay ve astsubay yetiştirmek üzere çeşitli okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir. Subay, özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan asteğmenden mareşale, deniz kuvvetlerinden büyük amirale kadar rütbeye haiz olan askerlerdir. Amir, üst, as ve görevleri. Amir, makam ve memuriyet itibariyle emretme etkisine sahip askerdir. Bunun emri altındakilere maiyet denir. Üst, rütbe ve kıdemce büyüklüğü gösteren bir tabirdir. Ast, üstün rütbece ve kıdemce aşağısında bulunan askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbeler şunlardır: 1. Erbaşlar, onbaşı çavuş. 2. Astsubaylar, astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üst çavuş, astsubay kıdemli üst çavuş, astsubay kıdemli baş çavuş. 3. Subaylar, asteğmen, teğmen, üst teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğ general, deniz kuvvetlerinde tuğ amirali, tüm general, deniz kuvvetlerinde tüm amiral, kor general, deniz kuvvetlerinde kor amiral, or general, deniz kuvvetlerinde or amiral, mareşal, deniz kuvvetlerinde büyük amiral. Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı subaylarının rütbe işaretleri aynıdır. Rütbelerin apoletleri, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı subaylarında haki, Hava Kuvvetlerine mensup subaylarda mavi renklidir. Sembol ve yıldızlar sarı madendir. Deniz kuvvetlerinde ise apoletler siyah kumaş, rütbe işaretleri sarı sırmadır. Sınıflar: silahlı kuvvetlerde sınıflar ikiye ayrılır. Muharip ve yardımcı kuvvetler. 1. Kara Kuvvetlerinde sınıflar. Muharip sınıflar: piyade, süvari, tank, topçu, kara, havacılık, istihkam, muharebe, jandarma. Yardımcı sınıflar: ulaştırma, levazım, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, askeri hakim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri. 2. Deniz kuvvetlerinde sınıflar, muharip sınıflar: deniz, deniz piyade, deniz istihkam, güverte, makine. Yardımcı sınıflar: ikmal, hidrografi, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, askeri hakim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, din işleri. 3. Hava kuvvetlerinde sınıflar, muharip sınıflar: pilot, seyir-i sefer, hava, yer, piyade, istihkam, muharebe, füze. Yardımcı sınıflar: ulaştırma, levazım, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, din işleri. Seferberlik, savaş hazırlığı anlamında kullanılır. Seferberlik faaliyetinin başladığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden duruma seferberlik hali denir. Ayaklanma veya cumhuriyete karşı bir isyan olması ve bunun gibi bu hallerde Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra genel veya bölgesel seferberlik ilan eder. Kararda gün ve saat belirlenir ve resmi gazetede yayımlanır. Aynı gün TBMM'nin onayına sunulur ve TBMM toplantı halinde değilse toplantıya çağrılır. Muhtarlıklar genel seferberlik duyurusu üzerine sefer görev emri bildiri çizelgeleri ile kimlerin çağrıya katılacağını saptar. Birliğine kendi imkanlarıyla gidemeyecek durumda olanlar valilik, kaymakamlık ve askerlik şubelerine gönderilmek üzere müracaat ederler. Örnek: Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal, orduyu hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla meclisin verdiği yetkiye dayanarak tekalif-i milliye buyrukları yayımlamıştır. Bu buyruklar: 1. Sıkı yönetim, 2. Gerilla savaşı, 3. Topyekün seferberlik hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir. A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 1 ve 3, E 2 ve 3. 2001. Çözüm: tekalif-i milli emirleri Türk milletinin elindeki imkanların tamamını kullanarak yapacağı varlık yokluk mücadelesinin başlangıcıdır. Parasal, teknik, silah, insan ve bunun gibi tüm alanlarda topyekün bir seferberlik başlatılmıştır. Cevap B. Sivil savunma. savaş silahlarının cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra pasif koruma adı altında bir teşkilatlanmaya gidilmesiyle sivil savunma kavramı ortaya çıktı. Savaş zamanlarında cephe gerisindeki sivil halk ile savaş gücünü destekleyen resmi ve özel kuruluşlarla ulaştırma tesislerinin korunması, barış zamanında tabii afetlerde ve yangına karşı halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusu da bu kavramla birlikte düşünülür olmuştur. Bu kavrama sivil savunma adı verilmiştir. Ülkemizde Sivil Savunma Teşkilatı, A Merkez Teşkilatı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Koleji, Sosyal Kollar, Sivil Savunma Birlikleri, İKAS Alarm Merkezleri, B Taşra Teşkilatı, İllerdeki Sivil Savunma Müdürlükleri, ilçelerdeki Sivil Savunma Müdürlükleri veya Memurlukları, müesseselerdeki sivil savunma uzmanları, şehir, kasaba ve müesseselerin sivil savunma servislerinden ibarettir. Halen ülkemizde Sivil Savunma Müdürlükleri ile diğer kanunlarla herhangi bir görev ve yükümlülük verilmemiş 15-65 yaş arası kadın erkek yurttaşlardan meydana gelir. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Bakan adına ilgili hizmetleri yürütür. Taşra'da vali ve kaymakamlar yükümlüdür. Hava saldırılarına karşı ikaz alarm sistemini oluşturmak, hassas bölgelerde mahalli kuvvetleri oluşturmak ve bunların görevini yapabilecek şekilde eğitmek, araç, gereç ve malzeme ile donatmak, askeri harekatı sahne olabilecek şehirlerimizden önceden belirlenmiş kişi, kuruluş ve kıymetlere emin bölgeye taşımak, radyoaktif serpinti tehlikesine karşı koruyucu nitelikte bütün yurda yaygın genel ve özel sığınaklar hazırlamak ve yapmak, yangınlarda itfaiye teşkilatlarının standartlarını tespit etmek, personeli eğitmek ve araçları sağlamak. Sivil savunma hassas bölgeleri. Hassas bölge, hayati önemlerinden dolayı düşman taarruzlarına karşı özellikle hedef olabilecek şehir, kasaba ve yerlerle tesislere ve doğal afetlere uğraması muhtemel mahallere denir. A, B, C, D hassas bölgeler olarak dörde ayrılır. Bu ayrımın anlamı. A hassasiyet dereceli bölgeler, nükleer bir saldırının ilk anda yapılabileceği bölgelerdir. B hassasiyet dereceli bölgeler, nükleer veya klasik silahlarla yapılacak saldırının beklendiği bölgedir. C hassasiyet dereceli bölgeler, yalnızca klasik silahlarla bir saldırının olabileceği bölgelerdir. D hassasiyet dereceli bölgeler, doğal afete maruz kalacak bölgelerdir. Bu ayrımda şehrin büyüklüğü, nüfusu, savaş gücünü destekleyen sanayi tesislerinin azlığı ya da çokluğu, ülke üzerindeki coğrafi konumları gibi etkenler rol oynar. Bayrak, sancak, fors ve madalya. Bayrak, bayrak Türk devletini temsil eder. Bayrağın onurunu korumak her Türk'ün vazifesidir. 29 Mayıs 1936'da kabul edilen bir kanunda Türk bayrağının şekil ve oranları tespit edilmiş, yayınlanan kararname ile de bayrağın kullanışı bir esasa bağlanmıştır. Bayrak aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılır. 1. Bayrak genel olarak sabah 8'de göndere çekilir, güneş batarken indirilir. Gönder bayrağın çekildiği direktir. 2. Bayrak milli bayram, hafta tatili ve tatil günlerinde tatil müddetince asılı kaldıktan sonra tatilin biteceği günün akşamı güneş batarken indirilir. 3. Bayrak yalnız milli bayram günlerinde evlere ve dükkanlara asılabilir. 4. Polis ve jandarma karakolları, hükümet binaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve deniz araçları her gün bayrak çeker. 5. Bayrak hava araçlarını çekilmez. 6. Bayrak çabuk çekilir, ağır ağır indirilir. Yaz günlerinde yarıya indirilir. 7. Bayrak diğer ülke bayraklarıyla veya flama ve özel bayraklarla çekilirken sahada bulunur. 8. Bayrak resmi yerlerde törenle çekilir. Özel yerlerde dahi bayrağı çekecek kimse çektikten sonra ve indirmeden önce bayrağı selamlar. 9. Bayrak buharlı ve motorlu deniz araçlarında ya kıç gönderine veya mizana, direğe gizine, yelkenlerde randa yelkeninin yakasına çekilir. 18 tondan aşağı olan salapurya ve şadlara bayrak çekilmez. 10. Bayrak sökük, yırtık, kirli bir halde bırakılır. Kılmaz ve kullanılmaz. Oturulacak ve basılacak bir yere serilmez. Bayraktan örtü perde yapılmaz. Bayrağın örneğine benzer herhangi bir şey yere atılmaz. 11. Bayrak şehitlerin, silahlı kuvvetler mensuplarının, memlekete hizmeti geçen kişilerin, yurt dışında memleket adına çalışıp ölenlerin tabutuna sarılır. Sancak, silahlı kuvvetlerin onur timsalidir. Sancağın muhafazası, silahlı kuvvetlerin mukaddes görevidir. Sancak kuruluşunda alay olmayan tugaylara ve her alaya verilir. Sancak, devlet başkanı ile yabancı devlet başkanlarından başka kimseyi selamlamaz. Sancak geçerken mutlaka herkes cephe alarak ve ayakta selamlar. Harpte düşman eline geçmesi hali belirdiği zaman komutan sancağı yok eder. Sancağın harpte aldığı yaralar, birlik için daima bir onur nişanesidir. Bayrak ile sancak arasındaki farklar. 1. Bayrak Türk devletini, sancak silahlı kuvvetleri temsil eder. 2. Bayrak göndere çekilir, kılıfı deri veya bezdendir. Sancağın gönderi sırma püsküllü, kılıfı ise kırmızı deridendir. 3. 3. Bayrak kırmızı yünlü kumaştan, sancak kırmızı atlastan yapılır. 4. Bayrak kanunla tespit edilen oranlara uyularak her ebatta yapılabilir. Sancak standart büyüklüktedir. 5. Bayrak hiç kimseye selamlamaz. Sancak ise devlet başkanı ile yabancı devlet başkanlarını selamlar. 6. Bayrak törenlerde devleti temsil etmesi nedeniyle sancağın sağında yer alır. 7. Bayrağın yerinden alınması veya konması özenle, sancağınki ise törenle olur. Force. Force, kuruluşa göre tabi olduğu emir ve komuta kademelerini ve komutanın mevcudiyetini belirten belli ölçü, renk ve şekillerde yapılan sembollerdir. Force'ların kullanılmasında amaç. 1. Birlik, karargah ve kurumlarda, araç ve gemilerde bulunan komutanın, komuta ve makam kademesinin mevcudiyetinin belirtilmesini. 2. Araçların resmiyet ve hüviyetlerinin tespiti. 3. Gerektiğinde trafik ve protokol önceliklerinin tayini. 4. Komutana gerekli saygı ve bağlılık ifadesi olarak resmi selamın ifasını sağlamaktır. Sembol, amblem. Silahlı kuvvetlerdeki birlik ile kurumları tanıtan ve taşıyan subay ile astsubayın hangi birlik veya kurumda görev yaptığını belirten özel bir işarettir. Flama, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı'nda bölük dahil alay ve eşiti birlik ve komutanlıklarda birliği tanımak amacıyla birlik flamaları kullanılır. Flamalar yün kumaştan, her sınıfın kendi renginden yapılır ve ait olduğu birliği sembolize eder. Flamaların üzerinde birliği belirten yazı ve rakamlar bulunmaz. Madalya, hizmet ve vazifede yararlılık gösterenleri, hizmetlerinde övgüye değer faaliyet ve çalışmalarda bulunanları, spor gibi başarılar elde edenleri muhtelif cins ve değerde madeni bir sembol olarak verilir. Devletin görevleri. Yasama görevi TBMM'ye verilmiştir. TBMM bu görevini yerine getirmek için anayasanın kendisine verdiği yasama yetkisini kullanır. TBMM'nin görev ve yetkileri. 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek. 3. Para basılmasına karar vermek. 4. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. 5. Af ilanına karar vermek, anlaşmaları onaylamak, ölüm cezalarını onaylamak. 6. Savaş ilanına karar vermek. 7. Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. 8. Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. 9. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. Bu son duruma göre anayasanın diğer maddelerinde öngörülen görev ve yetkiler şunlardır: A. Cumhurbaşkanını seçmek. B. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen olağanüstü halin uygun olup olmadığına karar vermek. C. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halini uzatma veya kaldırma kararı almak. D. TBMM'nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. TBMM üyelerinin seçilmesi. 30 yaşını bitiren her Türk vatandaşı milletvekili olabilir. Milletvekili seçilmeyecek olanlar: 1. İlkokul mezunu olmayanlar. 2. Kısıtlılar. 3. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar. 4. Kamu hizmetinde çalışmama cezası almış olanlar. 5. Ağır hapis cezasına hüküm giyenler. 6. İdeolojik ve anarşik suçlardan hükümlü olanlar. Anayasamızda bazı kimselerin milletvekili seçilmeleri bağlı oldukları kamu hizmeti görevinden ayrılma şartına bağlamıştır. Milletvekili seçilebilmeleri için görevlerinden ayrılmaları gerekenler: 1. Hakimler ve savcılar. 2. Yüksek yargı organları mensupları. 3. Kamu kurum ve kuruluşları memur statüsündeki görevlileri. 4. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. 5. Silahlı kuvvetler mensupları. TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlığı. Milletvekilinin milletin vekili olarak görevini yapabilmesi için sağlanan güvenceye yasama dokunulmazlığı denir. Yasama dokunulmazlığı iki şekilde ortaya çıkar: A. Sorumlu olmama. B. Takip edilmeme. Sorumlu olmama. Meclis çalışmalarında ileri sürdükleri fikirlerinden, yaptıkları konuşmalardan ve kullandıkları oylardan dolayı sorumlu tutulmazlar. Takip edilmeme. Milletvekili seçilmeden önce veya seçildikten sonra bir suç işlerse TBMM'nin kararı olmadan takip edilemez, yakalanamaz, yargılanamaz. Devletin yürütme görevi. Anayasamız yürütme görevini iki önemli organa vermiştir: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilir. Bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için anayasacı aranan şartlara sahip olması gerekir. Bunlar: 1. 40 yaşını doldurmuş olmak. 2. Yüksek öğrenim görmüş olmak. 3. TBMM üyesi olmak veya TBMM dışından ise milletvekili seçilme yeterliliğini ve diğer şartları haiz olmak. 4. Dışarıdan ise TBMM üyelerinden en az üye tam sayısının 5'te 1'inin imzalı teklifiyle aday gösterilmek. 5. TC vatandaşı olmak. Bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllığına seçilir. Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya raporlu olduğunda yerine TBMM başkanı vekalet eder. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, yasama ile ilgili olanlar. 1. Gerekli görürse yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşması yapmak. 2. Gerektiğinde TBMM'yi toplantıya çağırmak. 3. Kanunları yayımlamak. 4. Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM'ye göndermek. 5. Anayasa değişikliklerine dair kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak. 6. Kanun hükmündeki kararnamelerin TBMM iç tüzüğünün anayasaya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak. 7. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Yürütme ile ilgili olanlar. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek, gerekli gördüğü takdirde bakanlar kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek, yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletler arası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararnameleri imzalamak, sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, devlet denetleme kurulunun üyelerini ve başkanını atamak, devlet denetleme kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek, yargı ile ilgili olanlar. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 1/4'ünü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, sorumluluk ve sorumsuzluk hali. Cumhurbaşkanının anayasa ve kanunlarda tek başına yapabileceği işler dışındaki diğer bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlar imzalar. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının sorumluluğu vatana ihanet şeklinde anlaşılır. Vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının en az 2/3'ünün vereceği kararla suçlandırılır. Bakanlar Kurulu Hükümet. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nun listesini TBMM'ye sunar. Eğer TBMM toplantılarına ara vermiş veya tatile girmişse derhal toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'nınca atamanın yapılıp listesinin TBMM'ye sunulmasıyla göreve başlar. Başbakan Cumhurbaşkanı'nca TBMM üyeleri arasından atanır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkileri. Bakanlar Kurulu ülkenin genel siyasetini tespit eder. Genel siyaset ülkenin iç ve dış siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel programları ve bunların uygulanması demektir. Bunun esasları Bakanlar Kurulu'nca TBMM'de okunan hükümet programında gösterilir. Başbakanın görev ve yetkileri. Bakanlar Kurulu'nun kurucusu başbakandır. Bütün bakanlar başbakana karşı sorumludur. Bakanları seçmek ve Cumhurbaşkanı'nı sunmak, görev esnasında güven isteminde bulunmak, Cumhurbaşkanı katılmadığında Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, başbakan bütün görevlerinden dolayı TBMM'ye karşı sorumludur. Başbakanın bu sorumluluğu siyasi bir sorumluluktur. Bakanların görev ve sorumlulukları. Hükümette görev alan bakanlar, bakanlar kurulunca tespit edilen genel politikanın beraber yürütülmesiyle görevlidir. Her bakan kendi bakanlığına ait işlerin yürütülmesini ve bakanlığı yönetmeyi üstlenir. Bakanlar bütün bu işlerinden dolayı başbakana karşı sorumludur. Hükümetin denetlenmesi. Anayasamıza göre hükümetin denetlenmesi iki şekilde olur. Birincisi siyasi denetlemelerdir. TBMM tarafından yapılır. İkincisi hukuki denetlemelerdir ve ilgili mahkemeler tarafından yapılır. TBMM tarafından yapılan denetleme. A soru. TBMM üyelerinin başbakan ve diğer bakanlar kurulu üyelerinden memleketin her türlü sorunları hakkında bilgi istemeleridir. B. Genel görüşme. Toplumu ve devleti ilgilendiren bir meselenin genel bir görüşmeye tabi tutulmasıdır. Genel görüşme sonunda bir karar alınmaz. C. Meclis araştırması. Herhangi bir konuda TBMM'nin araştırma yapmasıdır. D. Meclis soruşturması. Başbakan ve bakanlardan biri hakkında istenebilir. Görevini kötüye kullanmadan dolayı istenir. E. Gen soru. Hükümetin veya bir bakanın düşürülmesi için verilir. Gen soru önergesinin amacı, hükümetin genel politikasını veya bir bakanın bakanlıkla ilgili işlerini meclis genel kurulunda tartışarak kamuoyuna duyurmak ve onu oyla düşürmektir. Devletin yargı görevi. fertlerinin birbirleri ve devlet ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yargı görevi denir. Devlet bunu kendi kurduğu bağımsız mahkemeler vasıtasıyla yapar. Yüksek mahkemeler. Normal mahkemeler uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili karar verir. Bu karar ilgili taraflarca kanunlara aykırı görülürse yüksek mahkemeye itiraz edilir. Bu sebeple yüksek mahkemeler kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin asıl ve yedek üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi görevleri dışında resmi ve özel hiçbir görev alamaz. Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşında emekliliğe ayrılır. Anayasa Mahkemesi üyeliği aşağıdaki hallerden biriyle sona erer. Emekliye ayrılınca istifa ile hakimlikten çıkarmayı gerektiren bir suçtan hüküm giymesi halinde kendiliğinden, sağlık sebeplerinden görevini yapamayacağının anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ile sona erer. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri. Kanunların şekil ve esas bakımlarından anayasa uygunluğunu denetlemek, kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımlarından anayasa uygunluğunu denetlemek, TBMM iç tüzüğünün şekil ve esas bakımlarından anayasaya uygunluğunu denetlemek, anayasa değişikliklerini şekil bakımından incelemek ve denetlemek, Cumhurbaşkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan olarak yargılamak, siyasi partilerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan partilerin temelli kapatılmasına dair davalara bakmak, siyasi partilerin gelir ve giderlerinin kanunlara uygun olup olmadığını denetlemek. Yargıtay. Yargıtay adli mahkemelerin üst mahkemesidir. Görevi adliye mahkemeleri tarafından verilen ve başka bir adli mahkemeye bırakılmayan karar ve hükümlerin son inceleme mahkemesidir. Yargıtay'ın kuruluş ve işleyişi mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göredir. Danıştay. Danıştay idari yargı alanında en yüksek mahkemedir. Danıştay'ın görevi idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka idari yargı merciğine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciği olarak çalışmaktır. Görevi tüzük tasarılarını incelemek, imtiyaz sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazlıkları çözümlemek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek, kanunla gösterilen diğer işleri yapmak. Askeri Yargıtay. Askeri mahkeme kararlarının son inceleme merciğidir. Askeri Yargıtay üyeleri Cumhurbaşkanı'nca seçilir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri kişilerin ve askeri işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan yüksek mahkemedir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri hakim olan ve askeri olmayan iki grup üyeden oluşur. Askeri hakim üyeler Cumhurbaşkanı'nca seçilir. Askeri hakim olmayan üyeleri kanunda belirtilen rütbe ve niteliklerine göre Genelkurmay Başkanı'nca gösterilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi. Askeri, idari ve adli mahkemeler ve merciler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili mahkemedir. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyeleri arasından görevlendirileceği kimselerdir. Olağanüstü yönetim usulleri, olağanüstü haller, olağanüstü hal ilanının sebepleri, tabii afet, ağır ekonomik bunalım, salgın hastalıklar, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasıdır. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 6 ay geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Sıkı yönetim. Sıkı yönetimi gerektiren haller. Anayasanın kurduğu hür, demokratik düzeni kaldırmaya yönelik ciddi ve vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, savaş hali, savaşı gerektiren ayaklanma, vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir ayaklanmanın olması, ülke ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşürecek şiddet hareketlerinin yaygınlaşması hallerinde sıkı yönetim ilan edilebilir. İnsan hakları. İnsan hakları bütün insanların eşit olduğu ve her kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu temel kişi haklarını içerir. Temel haklar ve özgürlükler arasındaki ilişki. Hak ve özgürlükler çeşitli niteliktedir. İnsanlar hak ve özgürlükleri doğuştan sahiptir. İnsanların sahip olduğu özgürlükleri devlet vermiş değildir. Devlet bu hak ve özgürlükleri ancak kanunla düzenler. Bu nedenle devlet özgürlükleri ortadan kaldıramaz. Devlet özgürlüklerin toplumda zararlı şekilde kullanılmasını önlemek için sınırlayabilir. Devlet insanın doğuştan sahip olduğu özgürlükleri korumakta yükümlüdür. kişi hak ve özgürlükleri vazgeçilemez, devredilemez, dokunulamaz niteliktedir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması. Kişi toplumda aynen kendisi gibi hak ve özgürlüklere sahip insanlarla birlikte yaşar. Her kişi hak ve özgürlüklerini kullanırken kendisi gibi hak ve özgürlükleri sahip olanlarla iç içedir. İnsan hak ve özgürlüğü sınırlanmazsa diğeri ile çatışabilir. O halde sınırsız özgürlük ve hak olmaz. Türkiye Anayasası'nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması iki şekilde düzenlenmiştir. Bunlar genel sınırlama ve özel sınırlamadır. Genel sınırlama, toplumun genel yararı için yapılan sınırlamalardır. Anayasamızda temel hak ve özgürlüklerin şu hallerde sınırlandırılması kabul edilmiştir. A. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. B. Milli egemenlik. C. Cumhuriyet. D. Milli güvenlik. E. Kamu düzeni. F. Kamu yararı. G. Genel ahlak. H. Genel sağlığın korunması. Bu nedenlerle yapılacak sınırlamalar ancak kanunla konulabilir. Özel sınırlamalar. Özel sınırlama nedenlerinin her biri temel hak ve özgürlükleri düzenleyen anayasanın ilgili maddelerinde gösterilmiş olup, buradaki sınırlamalar da çıkarılacak kanunlarla düzenlenir. Temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından sınırlandırılmasının da bir ölçüsü vardır. Bu ölçü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de kabul edilen ölçüdür. Temel hak ve özgürlükleri ile ilgili sınırlamalar demokratik toplum düzeninin amaçlarına aykırı olamaz. Temel hak ve özgürlükler kötüye kullanılamaz. Temel hak ve özgürlükler: A. Devletin ülkesi ile milleti ile bölünmez bütünlüğü bozmak için, B. Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye düşürmek için, C. Temel hak ve özgürlükleri yok etmek için, D. Herhangi bir yoldan bu görüşleri ve kavramlara dayanan devlet düzeni kurmak için, E. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi veya sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerinde egemenlik kurmak veya din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmak için kullanılamaz. Yürürlükteki anayasanın hiçbir hükmü, anayasada yer alan hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulması. Yürürlükteki anayasamızda temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulabileceği haller şöyle sıralanmıştır. A. Savaş hali, B. Seferberlik hali, C. Sıkı yönetim ilanı, D. Olağanüstü hal. Bu durumlarda hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Ancak bu durdurmalar uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal edemez. Ayrıca temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği bu durumlarda tedbirlerde şu hususlara aykırı hareket edilemez. Bir kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığına dokunulamaz. Savaş hukukuna uygun olarak meydana gelen ölümler ve ölüm cezası hariç. 2. Hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı suçlanamaz. 3. Suç ve cezalar geçmişe götürülemez. 4. Suçluluğu mahkeme kararı ile kesinleşmedikçe kimse suçlu sayılamaz. Anayasalar. İlk Anayasa 20 Ocak 1921. Egemenlik kayıtsız, şartsız millet. Yürütme ve yasama Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Milletvekilleri 2 yıllığına seçilir. Yeni seçim yapılmaya imkan yoksa süre 1 yıl uzatılabilir. Şer'i hükümleri uygulama, kanun koyma, kaldırma, anlaşma yapma Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Vali Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından atanır. Bakanlar Kurulu Başkan ve üyeleri Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla salt çoğunlukla seçilir. Bakanlık görevi ile başka bakanlık aynı anda yapılabilir. Niteliği: askeri zafer sonucudur 1. İnönü, anayasadan çok ihtilal beyannamesine benzer, tüm yetki meclisindir, Osmanlı Devleti yok sayılmıştır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, şeriat maddesiyle halifelik etkisiz kalınıp aynı zamanda taraftarlar da oyalanmıştır. 1924 Anayasası. Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. Türkiye bir cumhuriyettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir. Seçmen yaşı 22, seçilme yaşı 30'dur. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilir. Tekrar seçilebilir. Başbakanı atar. Başbakan da bakanların atamalarını yapar. Cumhurbaşkanının onayına sunar. Yasama ve yürütme TBMM'ye aittir. Yürütme Bakanlar Kurulu eliyle kullanılır. 1961 Anayasası. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan meydana gelir. Yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Yargı bağımsız mahkemelere verilmiştir. Sosyal hukuk devleti esası getirilmiştir. Çalışma teşkilatları kurmak serbesttir. Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Cumhurbaşkanı TBMM üyelerinin içinden seçilir. 7 yıllığına sorumlu olup bir kere seçilecektir. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. 1982 Anayasası. 1. Devletin şekli. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünemez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunla belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Şubat 1945 Yalta Konferansı. Boğazlar ve Birleşmiş Milletler dolayısıyla söz konusu olmuştur. 24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Anlaşması. Harp tehlikesinden nesilleri koruma, insan hak ve hürriyetleri, devletin hukuk kaidelerine saygısı, organları. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Vesayet Konseyi, Milletler Arası Adalet Divanı ve Sekreterlik. Genel Kurul, üye olan bütün devletler temsilci bulundurur. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en önemli organıdır. 15 üyeden 5'i daimidir. Bunlar ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Sovyetler Birliği'dir. Diğer 10 üye, 2 yıl için Genel Kurul tarafından seçilir. Her üye ülke bir temsilci bulundurur. Daimi üyelerin veto hakkı vardır. Vesayet Konseyi, önemi azalmıştır. Kendi kendini idare edemeyecek devletlere yardımcı olma, manda zihniyeti amacıyla oluşturulmuştur. Milletler Arası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından seçilir. Yargı ve danışma olmak üzere iki yetkisi vardır. Sekreterlik, Genel Sekreter Başkanlığında yeterli personelden kurulur. Paktlar, NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO. 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanmıştır. Türkiye'nin NATO'ya girmesine İngiltere pek rıza göstermemiştir. Türkiye ise Sovyet tehlikesine karşı adeta kendini zorunlu görüyordu. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya'nın katılmasıyla üye sayısı 16 olmuştur. Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, ABD, Kanada, Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Batı Almanya, Birleşik Almanya ve İspanya üye olan devletlerdir. Vazifesi, çok geniş bir işbirliği ve dayanışma öngörülmüştür. Kuzey Atlantik Konseyi, genel sekreter ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur, yılda iki defa bakanlar düzeyinde toplanır. Savunma Planlama Komitesi, yılda iki defa savunma bakanları düzeyinde toplanır. Bünyesindeki askeri komite, genelkurmay başkanları düzeyinde toplanır. Avrupa Konseyi, teknolojik gelişmenin kişisel değer ve özgürlüklere zarar vermeyeceği bir Avrupa toplumu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Demokrasi ve insan haklarının korunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde faaliyetleri yürütmektedir. Avrupa Birliği, 1951 yılında kurulan topluluğun kuruluş amacı, Avrupa'nın en geniş ve en etkin işbirliği içerisinde birleşip bütünleşmesidir. Avrupa Birliği, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi olarak birleşmesi demektir. Not, Türkiye'nin topluluğa tam üye statüsünü kazanmaya yönelik çabaları sürdürülmektedir. Batı Avrupa Birliği BAP kuruluş amacı, Avrupa topluluğunun savunma yapısını teşkil ederek ve NATO ittifakının Avrupa ayağının güçlendirilmesini sağlayarak Avrupa'nın savunmasında Avrupalıların rolünü artırmaya amaçlamaktadır. Türkiye bütünleşmeyi hedeflediği Avrupa ile tam bir entegrasyonu sağlayabilmek için Avrupa topluluğunu savunma yapısını teşkil eden BAB'a tam üye statüsüyle katılmaya çalışmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİK. AGİK ile Avrupa'da güvenlik, insan hakları ve ekonomik dayanışma konularında ülkelerin alacakları ortak önlemler ile ülkeler arası işbirliğini artırarak savaşları önlemek suretiyle barış, istikrar ve refahın sağlanması amaçlanmıştır. AGİK süreci 1973 yılında Helsinki'de 32 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada'nın katılımıyla gerçekleştirilen bir konferansla başlamıştır. 2 yıl süren ilk konferansın sonunda 1975 yılında Helsinki Nihai Senedi olarak adlandırılan bir belge kabul edilmiştir. 1978 Belgrad, 1980 Madrid, 1986 Stockholm, 1989 Viyana Sonuçlar Belgesi ve alınan kararlar gereği Avrupa'da konvansiyonel kuvvetler anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle büyük miktarlarda silah indirimleri başlatılmıştır. Türkiye halen üye sayısı 13 olan AGİK'te her taraf ülke gibi bir oya sahip tam üyedir. Varşova Paktı. 14 Mayıs 1955'te Sovyetler Birliği, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya hükümeti arasında Varşova'da imzalanmıştır. 20 yıllığına. Siyasi organı. En üst düzeyde toplanır. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hükümet Başkanı, Komünist Partisi Sekreteri, ismi Politik Danışma Komitesidir. Askeri organ. Savunma Bakanları düzeyindeki Savunma Konseyi ile müşterek yüksek komutanlık da denen Askeri Konsey, Genelkurmay Başkanları ve Sovyetlerin temsil ettiği başkomutanlık düzeyinde toplanır. Kitabın sonu. 15 Mayıs 2003, sayfa 531.